Ayrım 10, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 92. MSP'de Faik Türün hayranlığı. MSP'ye kaç bakanlık verileceği konusunda bir ara sert tartışmalar oldu. Ecevit ya biter ya biter diye sert bir açıklama yaptı. Sonunda MSP'ye Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verildi. İçişleri Bakanlığı'na kimin getirileceği konusu MSP içinde sorunlara neden oldu. Kitabın ilerideki bölümlerinde ayrıntılarıyla ele alacağımız gibi MSP içinde ilk günlerden başlayan bir tarikat kavgası vardı. Nakşibendiler, Nurcular, Kadiriler birbirlerine girmişlerdi. Koalisyon görüşmeleri başladığında Erbakan tüm partililerin razı olacağını bildiği için İçişleri Bakanlığı'nın MSP'ye verileceğini, bu makama emekli bir generalin getirileceğini söylüyordu. Emekli generalin ismini de veriyordu. 12 Mart askeri darbesinin ünlü komutanı General Faik Türün. Faik Türün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tarikatçılığı sokan ilk generallerden biriydi. NATO yanlısıydı. Komünizmle ancak İslam ile mücadele edebileceğine inanıyordu. Türün, Nakşibendi tarikatına mensuptu. Faik Türün adını duyan MSP'liler koalisyona ısınmaya başlamışlardı. Koalisyon hükümetinin bakanları açıklandığında MSP'liler çok şaşırdılar. Çünkü İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk olmuştu. MSP Sivas Milletvekili emekli albay İhsan Karaçam ile Afyon Milletvekili Hancıoğlu apar topar Faik Türün'ün evine gittiler. İşin aslını öğrendiler. Faik Türün'ün İçişleri Bakanı olmasına CHP şiddetle karşı çıkmıştı. Erbakan da üzerinde fazla durmamıştı. Faik Türün olayı MSP'de hemen kapanmadı. Milletvekili İhsan Karaçam, Faik Türün'ün neden İçişleri Bakanı olmadığını defalarca gündeme getirdi ve sonunda partiden ihraç edildi. MSP'de Bakan Seçimi. Koalisyon hükümetinde başbakanlık dahil 17 bakanlık CHP'ye, 7 bakanlık MSP'ye verildi. MSP kabineye vereceği isimler konusunda sıkıntılı saatler yaşadı. Protokol hazırlıkları sırasında MSP'ye verilen her bakanlık koltuğunun karşısına iki isim yazılıydı. İki isim yazmalarının nedeni Cumhurbaşkanı Korutürk'ü memnun etmekti. Çankaya'nın istemediği birinin bakan olması MSP'yi ve hükümeti zor durumda bırakabilirdi. Üstelik hala askeri darbe süreci devam ediyordu. Bazı MSP'lilerin Nakşibendi bir generale koşarak gitmelerinin nedeni de asker korkusuydu. Erbakan listeye ilk isim olarak Şevket Kazan'ı yazdı. Şevket Kazan'ın karşısında Adalet Bakanlığı duruyordu. Şevket Kazan'ın asıl mesleği vaizlikti. Ayrıca kardeşleriyle manifaturacılık yapıyordu. Hukuk fakültesini dışarıdan bir yıl önce bitirmişti. Avukat olmuştu ama daha mahkeme yaşamı bile başlamamıştı. Ancak Erbakan bu genç milletvekilini çok beğeniyordu. Fakat adı listede olan Şevket Kazan ortada yoktu. Evine telefon edildi, sağa sola haber verildi, Kazan bulunamadı. Erbakan olsun, nasıl olsa kabul eder diye Şevket Kazan'ı Adalet Bakanı yaptı. Oğuzhan Asiltürk İçişleri Bakanlığı'nı biraz nazlanarak kabul etti. Genel sekreter olarak partinin işleriyle uğraşayım diye mırıltılı bir şekilde konuştu. Erbakan Asiltürk'ün gözünün içine sert bir şekilde bakarak adını yazdı. Asiltürk Erbakan'ın İstanbul Teknik Üniversitesi'nden öğrencisiydi. Öğrenci öğretmenine daha fazla karşı koyamadı ve İçişleri Bakanlığı'nı kabul etti. Sıra Ticaret Bakanlığı'na geldi. Ancak hiç kimse bu bakanlığı kabul etmedi. Görevden kaçan kaçanaydı. Bakanlık yapmaktan korkuyorlardı. Erbakan bu kez bir başka hal çaresi buldu. Dışarıdan bir bakan atayacaktı. TÜMAŞ Genel Müdürü Gümüşhanevi Dergahı mensubu Recai Kutan telefonla arandı. Recai Bey, hoca sizi acele meclise bekliyor. Recai Kutan bir şey anlamadı, hemen meclise koştu. Ancak şansı yoktu. O gelene kadar son dakikada Fehim Adak görevi kabul etmişti. Kutan bakanlığı zaman farkıyla kaçırdı. Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanlığı'na MSP'nin ilk genel başkanı Süleyman Arif Emre getirildi. Bu bakanlık seçimi kolay yapıldı. MSP'lilerin gözünde en iyi bakanlık doğru bir kararla eski genel başkanlarına verilmişti. Korkut Özal hakkında MİT raporu. MSP yöneticileri bakanları belirlemek için toplandığında hepsinde bir çekingenlik vardı. Heyecanlıydılar. Sadece Korkut Özal kabineye girmeyi peşinen kabul etmiş görünüyordu. Bakan olarak kendisine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı uygun görüyordu. Oysa Korkut Özal Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı yapılmamasının çeşitli nedenleri vardı. Korkut Özal'ın ağabeyi Turgut Özal Sabancı Holding'de çalışıyordu. Korkut Özal da İstanbul'da bazı büyük şirketlerin danışmanlığını yapmaktaydı. Sanayi Bakanlığı bir yatırım bakanlığıydı. Bu nedenle daha sonra çeşitli sakıncalar ortaya çıkabilirdi. CHP içinde Korkut Özal'ın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olmasına bile karşı çıkanlar vardı. Bu adam Nakşibendi tarikatının önde gelen isimlerinden biridir. Şeriat devleti kurma peşinde olan bu adam nasıl bakan yapılır deniliyordu. Korkut Özal hakkında CHP'lilere sanki diğerleri çok mu farklı yanıtı veriliyordu. Bu arada Korkut Özal hakkında yazılmış bir Milli İstihbarat Teşkilatı yani MİT yazısı elden ele dolaştırıldı. Korkut Özal Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü iken Başbakan Nihat Erim döneminde görevinden alınmıştı. Korkut Özal görevinden alınır alınmaz Danıştay'a başvurmuştu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu Danıştay'a Korkut Özal'ın neden görevden alındığına dair gerekçeli bir yazı göndermişti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman İşletme Müdürü ile atölye ve personel şeflerinin nurculuk ve şeriatçılık konusunda işçilere telkinlerde bulunduğu, Genel Müdür Korkut Özal'ın bunları desteklediği, hatta işletme müdürüne personel tayin ve işten çıkarma yetkilerini geniş çapta verdiği, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, MİT'ten alınan yazıdan anlaşıldığı gibi, 6 Kasım 1970 tarihli ve 93 sayılı bakanlık mucibi üzerine halinde incelemeler yapan bakanlığımız müfettişlerinin 27 Ocak 1971 tarihli ve 32 sayılı raporunda da bu hususlar teyit edilmiştir. Korkut Özal'ın bu davranışlarının hükümetimiz programı ile öngörülen Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin tüm olarak uygulanması ilkesine kesinlikle aykırı bulunduğundan adı geçenin bu görevdeki hizmetine devamı sakıncalı görülmektedir. Bu yazıyla Korkut Özal bir daha genel müdürlüğe dönemedi. Önce MSP'den milletvekili, arkasından birkaç dönem bakan oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için düşünülen isim Abdülkerim Doğru'ydu. Azot Sanayi Genel Müdürlüğü yapmıştı. O da bakanlığı güç kabul edenlerdendi ve Erbakan Başbakan Yardımcısıydı. Sonuçta CHP-MSP hükümeti 26 Ocak 1974 tarihinde göreve başladı. 1 Şubat'ta hükümete mecliste güven oyu verildi. Koalisyona MSP'den sadece Bursa milletvekili Emin Acar ret oyu verdi. Erbakan usulü seçim. MSP Grup Başkan Vekili Süleyman Arif Emre Devlet Bakanı, TBMM Başkan Vekili Abdülkerim Doğru Sanayi ve Teknoloji Bakanı olmuştu. Bu nedenle yerlerine yeni isimlerin seçilmesi gerekiyordu. Hükümetin güven oyu almasından sonra MSP grubu bu amaçla toplandı. Erbakan Grup Başkan Vekili olarak Fehmi Cumalıoğlu'nun ve TBMM Başkan Vekili olarak da Rasim Hancıoğlu'nun seçilmesini istiyordu. Rasim Hancıoğlu MSP içinde Erbakan'a muhalif olan isimlerin başında geliyordu. Nurcu'ydu. Meclis başkanı ve başkan vekillerinin aktif politika ile uğraşmaları mümkün değildir. Ne partililerinin genel idare kurulu toplantılarına ne de grup toplantılarına katılabilirler. Gerek partisiyle ilgili gerekse siyasi herhangi bir demeç veremezler. Tarafsızdırlar. Rasim Hancıoğlu meclis başkan vekili olursa ne MSP Genel İdare Kurulu'nda ne de meclis grubunda bulunabilecekti. Böylece Erbakan parti içinde yaşı ve olgunluğu ile büyük sempati duyulan bir muhaliften kurtulacaktı. Erbakan'ın gizli niyeti parti içindeki muhalifler tarafından biliniyordu. Muhalif milletvekilleri de parti grup başkan vekilliği için Rasim Hancıoğlu ve TBMM başkan vekilliği için de Yasin Hatipoğlu'nu aday gösterdi. Grup toplantısı Erbakan'ın her zaman olduğu gibi kardeşlerim sözüyle başladı ve saatlerce sürdü. Erbakan son siyasi gelişmeler hakkında uzun uzun izahat verdikten sonra bir görüşmesi olduğunu söyleyerek grup toplantısından ayrıldı. Erbakan gittikten sonra toplantı grup başkan vekili Hasan Aksay başkanlığında devam etti. Seçimlere gidildi. Oylar verildi. Sayım komisyonu tam oyları tasnif ederken MSP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Batı hızla grup toplantısına gelerek "Hocam rey pusulalarını istiyor" diyerek oyları topladığı gibi gitti. Bundan sonraki gelişmeleri dönemin muhalif Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen şöyle anlattı. Orhan Batı reyleri zorla toplayıp gitti. Fakat neticeler grupta bulunan herkes tarafından öğrenilmişti. Grup başkan vekilliğine Rasim Hancıoğlu, meclis başkan vekilliğine Yasin Hatipoğlu seçilmişti. Milletvekillerinden büyük çoğunluğu bu yolda oy kullanmışlardı. Necmettin Erbakan'ın arzusu istikametinde oy kullananlar ise sadece 5 kişiydi. Bu neticeye rağmen ertesi grup toplantısında Genel Başkan Erbakan oyların kendi dediği gibi neticelendiğini bildiriyor ve bir emri vaki yaparak meclis başkanlığına o günkü tarihli bir yazı ile 20 Şubat 1974 tarihli ve Hasan Aksay imzalı MSP'nin meclis başkan vekili adayının Rasim Hancıoğlu olduğunu bildirdiğini söylüyordu. Bunun üzerine arkadaşlar seçim neticelerinin böyle olmadığını bildiklerini, rey pusulalarının getirilip yeniden tasnif edilmesi gerektiğini söyleyerek itirazda bulundularsa da Erbakan "kağıtlar odamdadır, itiraz edenler gelsin göstereyim" diyerek meseleyi kapatmak istedi. Bilahare odasına giderek reyleri görmek isteyenlere de göstermedi. Bir seferinde Orhan Akkoyunlu arkadaş konuyu grup toplantısında gündeme getirdi. Reyleri görmek istediğini söyledi. Ancak Erbakan bu konuşmayı da yanıtsız bıraktı. Böylece Erbakan milletvekillerinin verdiği reyleri hiçe sayarak istediğini yapıyordu. Milletvekilleri bir skandal çıkmasın diye bu açık sahtekarlığı sineye çekmek zorunda kaldı. Bu hadise Necmettin Erbakan'ın kendi isteklerinin yerine gelebilmesi için nelere tevessül edebileceğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Erbakan'ın müjdesi. Görevli elindeki kağıtlarla hükümet kulisindeki milletvekillerini, bakanları tek tek gözünün ucuyla süzüyordu. Sonunda aradığını buldu. Hızlı adımlarla MSP'li Ticaret Bakanı Fehim Adağ'ın da bulunduğu milletvekillerinin yanına geldi. Bakan Fehim Adak'ın kulağına bir şeyler fısıldadı. Fehim Adak başı ile onaylayıp görevlinin getirdiği kağıtları imzaladı. Bakan Adak'ın yanında bulunan milletvekilleri ne olduğunu sordular. Bakan, "Hiç, önemli bir şey değil. TRT Genel Müdürlüğü'ne İsmail Cem'in getirilmesi kararnamesini imzaladım. Bir tek benim imzam kalmış," dedi. İlk fırtına Bakan Adak'ın yanında koptu. Milliyet gazetesi yazarlarından solcu kimliğiyle bilinen İsmail Cem İpekçi'nin TRT Genel Müdürü yapılması MSP'yi karıştırdı. Bazı milletvekilleri isyan bayrağını açtı. "Bu adam komünisttir, dönmedir, sabetayisttir. Yazılarında, kitaplarında milliyetçiler, muhafazakarlar ve Müslümanlar hakkında ileri geri her şeyi yazar. Böyle bir adam nasıl TRT gibi bir kurumun başına getirilir?" Grubu sakinleştirmek yine Erbakan'a düşmüştü. "Koalisyon bir uzlaşmadır. Her şey bizim istediğimiz gibi olmaz. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürü olmasına karşılık biz de bazı tavizler kopardık. Rahmetli eski başbakan Menderes ve iki eski bakanın naaşları ailelerine verilecek." Bu haber MSP grubunu sevince boğdu. Kızgınlık yerini memnuniyete bıraktı. Tabii sonra Menderes ve arkadaşlarının naaşları ailelerine filan verilmedi. Erbakan için önemli olan o gün grubu sakinleştirmekti ve bunu başarmıştı. Koalisyonun ilk ciddi sıkıntısı, şarap fabrikası. Cerciz Tolun, Mardin'in Savur ilçesinin Dereiçi köyü muhtarıydı. Politika ile yakından ilgiliydi, CHP'liydi. Dereiçi bir Süryani köyüydü. Halkı Hristiyan olan köyde 4 mevsim ekim yapılıyordu. Toprakların küçük bir bölümü bile boş bırakılmıyordu. Muhtar Tolun'un CHP-MSP koalisyon hükümetine bir işi düştü. Kendisi CHP'liydi ama koalisyon ortağı MSP'nin Ticaret Bakanı Fehim Adak da hemşerisiydi. Bakan adağı mecliste buldu. Bakan Tolun'u hemen tanıdı. Tolun daha ağzını bile açmadan bakan şarap fabrikasına hayır dedi. Arkasından ekledi. Üzüm suyu fabrikası yaparsanız evet. Tolun boynunu büküp anlatmaya başladı. Ama efendim üzüm suyu bozulur. Ayrıca onun için bazı ek makineler gerekiyor. Şarap uzun ömürlüdür. Biz bu işe başladık zaten. Bakan adak tek sözcük söyledi. Hayır. Savur ilçesindeki Süryani köylerinin önemli ürünlerinden birisi de üzümdü. Ancak köylü ürünü değerlendirememekteydi. Üzümü değerlendirmek için bir çözüm yolu buldular. Köylüler bir araya gelerek bir köy kooperatifi kurdu. Kooperatifi kurmakla kalmadılar. Topladıkları paralarla şarap fabrikası kurmak için girişimlere başladılar. Üstelik o sıralar ne CHP-MSP koalisyon hükümeti vardı ne de Ecevit'in halk sektörü sözleri. Muhtar Tolun'un peşinde olduğu teşvik kredisiydi. Ancak MSP'li Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru şarap fabrikasına karşıydı. Tolun hemşerisi Bakan Adak'ın yanına bu nedenle gitti. Ancak Bakan Adak da şarap fabrikasına karşıydı. Şarap fabrikasının inşaatına çoktan başlanmış tabelası bile asılmıştı. Dere içi şarap fabrikası. MSP'li bakanlardan hayır yanıtını alan Dereiçi Köyü Muhtarı, Soluğu Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Mustafa Ok'un yanında aldı. Derdini anlattı. Bu bir köy kooperatifiydi, şarap ihraç edeceklerdi. Üstelik Orta Doğu ülkelerinden bu konuda talep bile gelmişti. Bölge kalkınması için de oldukça önemli bir yatırımdı. Bu kez devreye Bakan Ok girdi. MSP'li bakanlarla görüştü. Bakanlar bir türlü ikna olmuyordu. Devreye CHP Mardin milletvekilleri de girdi. Köy muhtarı Tolun Başbakan Ecevit'e kadar gitti. MSP'li bakanlar Nuh diyor peygamber demiyorlardı. Koalisyon ortakları arasında şarap fabrikası sorun haline gelmeye başladı. Sonunda dere içi köylüler pes etti. Şarap fabrikasının tabelası değiştirildi. Dere içi üzüm suyu fabrikası tabelası asıldı. O günlerde basında MSP tek başına hükümet olursa içkiyi yasaklayacak mı tartışmaları yapılıyordu. MSP'nin elindeki Sanayi Bakanlığı şarap fabrikasına izin vermiyordu. Ancak o günlerde kulislerde dolaşan bazı sözleri DYP Genel Başkan Yardımcısı Esat Kıratlıoğlu yıllar sonra açıklıyordu. 1974 yılında Sayın Erbakan CHP ile koalisyon hükümetinde bulunurken kulaktan kulağa giden bir laf vardı. Yatırım teşviklerini partisine bağış yapmayan kimseye vermezdi. Devletin düzeni o zaman bozulmaya başladı. 13 Şubat 1994 DYP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısından. Enişteye yapılan kıyak. Aydın Milletvekili ve CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'nin makamından içeri hışımla girerek bağırdı. ''Siz imam değil her köye MSP Ocak Başkanı atıyorsunuz.'' CHP-MSP koalisyon hükümeti 4000 imam kadrosu ile ilgili hazırlıkları yapmış, sıra bunların atanmasına gelmişti. Bu imamlar ihtiyaca göre dağılacaktı. Bazı kıstaslar da getirilmişti. Örneğin imam kadrosu verilecek yerlerin mutlaka camisi olacaktı. İddiaya göre Devlet Bakanı Emre, 1973 seçim sonuçlarını gösteren listeyi önüne alıp, ''Bu köy bizden, bu köy Hınzırlardan.'' Bu köy AP'ye oy verdi ama imam gönderirsek bize oy verirler hesapları yapıyordu. İşte CHP'li milletvekilinin kızgınlığı imamların MSP'nin propaganda elemanları gibi kullanılmasıydı. Koalisyon ortağı MSP kendi bakanlık kadrolarını çoğunlukla Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun rahle-i tedrisinden geçmiş müritlerle dolduruyordu. Devlet kadrolarının Nakşibendi, Nurcu, Kadiri tarikatı müritleri arasında paylaştırıldığı haberleri sık sık gazetelerde haber olmaya başladı. Hatta yazılanlara göre bize az kadro verildi diye tarikatlar arasında yer yer tartışma çıkıyordu. Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç yakın zamanda yayımlanan Zorlukları Aşarken kitabında o günlerde tarikatlar arasında yaşanan rekabeti şöyle anlatıyordu. Süleymancılar MSP ile uzlaşma sağlayamamışlardı. MSP lideri Necmettin Erbakan da Süleymancıların ehli sünnet dışı bir anlayış içinde olduklarını düşünüyordu. Erbakan kendisini desteklemeyen Müslümanların Müslümanlıklarını her zaman sorgulamıştır. Diyanet yönetimi olarak da Süleymancılardan rahatsızdık. Dini hayatları ve inançlarında gördüğümüz yanlışlar vardı. Süleymancı meslektaşımızı hizmet içi eğitime çağırdığımızda bir başka arkadaşımızın imam olduğu cemaatin arkasında namaz kılmazdı. Onlar da bizim Müslümanlığımızı eksik ve sakat görüyordu. Burada bir parantez açmalıyım. Erbakan'ın kontrolündeki Diyanet işlerinde tarikat rekabeti yaşanıyor, Erbakan'ı desteklemeyen İslamcılar dışlanıyordu. Erbakan'a yakın olanlar ise yükseliyordu. Tıpkı İstanbul İmam Hatip Lisesi müdür yardımcılığından Diyanet yönetimine hızla yürüyen Altı Kulaç gibi. Altı Kulaç'ın listesinde Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Şahin, Kadir Topbaş gibi isimlerin öğrenci olduğu hatırlanırsa, Erbakan hareketinin örgütlenmek için kullandığı araçların boyutu daha iyi anlaşılabilir. Erbakan kadrolaşma konusunda okul arkadaşı ve eniştesi Profesör Osman Çataklı'yı da unutmadı. Osman Çataklı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Şeyh Kotku'nun müfettişi. Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan, 006 kırmızı plakalı arabası ile sık sık yurt gezilerine çıktı. Erbakan'ın bu ziyaretlerinde yanından ayırmadığı bir kişi vardı, Yahya Oğuz. Yüksek makine mühendisi olan ve DPT'den ithal edilen Yahya Oğuz, Erbakan'ın özel Nakşibendi danışmanıydı. Yahya Oğuz bu görev için özel olarak Şeyh Mehmet Zahit Kotku tarafından görevlendirilmişti. Bir şekilde Erbakan'la Şeyh Kotku arasındaki ilişki trafiğini Yahya Oğuz yönlendiriyordu. Şeyh Kotku'nun isteklerini Başbakan Yardımcısı Erbakan'a iletiyor ve yapılıp yapılmadığını denetliyordu. Yahya Oğuz Erbakan'ın yanından bu sebeple hiç ayrılmıyordu. Ancak kendisi devlet memuruydu. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu üyesiydi. Yani maaşını parasını bu kurumdan alıyordu. MSP'nin icraatları Şeyh Mehmet Zahit Kotku'nun da katılımıyla Yahya Oğuz'un Ankara Bahçeli Evler'deki evinde değerlendirilirdi. Bu toplantılara ileride Sivas Belediye Başkanı olacak Temel Karamollaoğlu, ileride milletvekili olacak DPT'den Cevat Ayhan, ileride ANAP'tan milletvekili olacak Erdem Beyazıt gibi bürokrat müritler katılıyordu. Siyasi partiler kanununa göre iktisadi devlet kurumlarında yönetim kurulu üyesi, denetçi gibi görevlerde bulunanlar siyasi partilere üye ve yönetici olamazlardı. Oysa üyeliği bıraktık, MSP Genel İdare Kurulu'ndan Recai Kutan, Abdullah Tomba, Hüseyin Erdal, Halit Özgüner, Zühtü Öğün, Abdurrahim Bezci, MSP tarafından kamu kuruluşlarının yönetim kurulu üyeliklerine yerleştirilmişti. Genel İdare Kurulu üyesi bu altı kişi hem parti çalışmalarını yürütüyor hem de devlet işlerini yapıyorlardı. MSP hep partizanlığı eleştirmiş ama kendisi hükümet olunca bunu pervasızca uygulamaya başlamıştı. MSP-Mason ilişkisi. 1969 yılından başlayarak MNP ile devam eden masonluk karşıtı söylem, MSP'nin 1973 seçimlerinde sık sık kullandığı propaganda malzemelerinden biri oldu. CHP-MSP koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yanıtlaması için DP milletvekili Hilmi Türkmen ile AP milletvekili Ahmet Buldanlı 7 Nisan 1974 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yazılı soru önergesi verdiler. Türk Yükselme Cemiyeti Bakanlığınız döneminde adını Hür ve Kabul Edilmiş Mason Derneği'ne çevirdi mi? Siz bu yeni dernek adını tescil ettiniz mi? İçişleri Bakanı Asiltürk bu soruya yanıt vermedi. Yanıt MSP'nin yayın organı Milli Gazete'den geldi. Soruyu yönelten milletvekilleri masonların oyununa gelmekle itham edildi. Ama sonunda milletvekillerinin haklı olduğu ortaya çıktı. O zamana kadar Türk Yükselme Cemiyeti adı altında faaliyet gösteren masonlar, 1974 yılında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği olarak localarını teker teker tescil ettiriyordu. Aynı günlerde mason localarının açık olarak faaliyete geçtiği basında yer almaya başladı. MSP'nin masonlukla irtibatlandırılması yeni değildi. Örneğin CHP-MSP koalisyon hükümeti daha kurulmadan bir ay önce 17 Aralık 1973 tarihli Adalet Gazetesi ilginç bir haber yayımlamıştı. Haberde Erbakan'ın 12 Mart'ta İsviçre'ye tedavi olacağı bahanesiyle kaçtığı belirtilmekte ve MSP'nin başına geçmesi için nasıl geri getirildiği anlatılmaktaydı. Selamet Partisi'nin kuruluş kararının İsviçre'de verildiği, Necmettin Erbakan tarafından Ecevit'in komünist olmadığının savunulacağı, Erbakan'ın 20 milyonda ısrar ettiği, parti kapatılacağı zaman Erbakan'ın hemen partiden istifa edip İsviçre'ye yerleşmek arzusunda olduğu, paranın bir kısmı ile bir gazete yayımlayacağı, para işini Lale Locası'nın halletmekte olduğu yazılıyordu. Adalet gazetesi bu metnin İngiliz Büyük Mason Locası'na bağlı Türkiye Büyük Mason Locası'na verilen rapordan alındığını belirtiyordu. MSP'liler ve Erbakan Adalet gazetesini tekzip etmediler. Üstelik Nurcu Yeni Asya gazetesi de 1977 yılında çıkardığı İslami Hareket ve MSP adlı kitapçığında bu habere geniş yer verdi. Erbakan ve arkadaşları bu haberi de tekzip etmedi. İlginç bir tesadüftür ki Erbakan'ı Türkiye'ye dönmeye ikna eden Turgut Sunalp de P26'nın şeflerinden Albay Beckman da masondu. Beckman'ın diğer Türk ziyaretçileri ise başka bir araştırmanın konusu. Dipnot: bu konuda Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı Efendi 2 isimli kitabıma bakınız. 10. ayrımın sonu, sayfa 101.